7. Ayrım.
Halit Bey'le birlikte cezaevinin dış giriş kapısından girdik. Yanımızda bize kılavuzluk eden bir sivil polis vardı. Oradaki bir subaya avukat olduğumuzu, bizleri içeri götüreceğini söyledi. Bizi bir kenara çektiler. Üstümüzü başımızı aradılar. Bu ilk aramaydı. Bu sırada yanımıza gelen bir subay, içeriye alınmamız konusunda daha izin verilmediğini, dışarıda arabanın içinde beklememizi söyledi. Dışarı çıktık. Beni getiren arabaya bindik. Beklemeye başladık. Biraz sonra bir haber geldi. Bizi çağırıyorlardı. Yine girdik içeri. Aynı sivil kılavuzumuz yanımızdaydı. Üstümüzü başımızı aramak istediler yine. Kılavuzumuz daha önce arandığımızı söyleyerek engel oldu. Kapının dışında da içinde de hep subaylar vardı. Gencecik subaylardı. Teğmen, üst teğmen falandılar. Bu arada ellerindeki telsizlerle az subaylar gidip geliyordu boyuna. Kapıda erler bekliyordu. Elindeki telsiziyle bir az subay yanımıza katıldı. Bu arada oradaki bir subayın buyruğuyla arkamıza da makineli tüfeğiyle bir er takıldı. Merkez cezaevinin görüşme yerine girilirken üst baş ararlar. Oradan girdik. O kapıdan girince az subayla o ardımıza takılan silahlı er bizi bırakıp döndüler. Görevliyle içeri girdik. Odada 15'e yakın subay vardı. İçlerinde yalnızca bir tanesi üst teğmendi. Öbürlerinin hepsi de albaydı. Üç de gardiyan. Gardiyanlardan biri ceplerinizi boşaltın dedi. Tavırlarında görev yapmanın da ötesinde birilerine yaranmaya çalışan aşağılık bir hava vardı. Ceplerimizde ne varsa çıkarıp masanın üzerine koyduk. Ayakkabılarınızı da çıkarın dediler, çıkardık. Çoraplarımızı yokladılar. Masaya bıraktığımız şeyler orada kalacak sanmıştım. Bu yüzden ikinci diyazemi de oracıkta atıverdim ağzıma. Masanın üzerindeki öteberimizi bir bir denetlediler. Dolma kalemleri, çakmağı falan gözden geçirdiler. Sigaraları paketlerinden çıkarıp incelediler. Para cüzdanlarımızı da boşalttılar, silkelediler. İçlerine baktılar. Sonra da alabilirsiniz dediler. Halit Bey'in Bellargalini vermediler. Bunun yatıştırıcı bir ilaç olduğunu söyledi Halit Bey ama dinlemediler. İçeri girerken bir üst teğmene teslim ettiler bizi. Silahlıydı. Silahını bırak dediler. Üst teğmen silahının şarjörünü çıkardı önce ama tabancasını da bırakması konusunda direttiler. Üst teğmen boş tabancasını da bıraktı. Onun eşliğinde kapı altından cezaevinin idare bölümüne girdik. Biz hala infaz yerini kestiremiyorduk. Oysa o geçtiğimiz yer infaz yeriymiş. Avlu yani. Yani görüşme odalarından görünen avlu. Ama karanlıktı. Avludan geçerken orada dar ağacı var mıydı yok muydu farkında değilim. İdarenin olduğu kapıya girince bizi Ankara İnfaz Savcısı Sami Uğur karşıladı. Topaldı. Topal karga derler ona, öyle anılır. 45 yaşlarındaydı. Sizleri müvekkillerinizle görüştüreceğiz dedi. Biliyorsunuz, tahsihi karar isteğiniz askeri yargıtayca reddedildi. Bilmiyorduk. Reddedildiği konusunda bilgimiz olmadığını söyledik. Bugün reddedildi dedi. Red kararını görmek istedik. Bu sırada yukarıdan cezaevi müdürünün katından Ankara savcısı Fazıl Alp indi. Elinde resmi gazete vardı. Bize infazlar için bütün yasal gereklerin yerine getirilmiş olduğunu söyledi. Tashihi karar isteğimizin reddedildiğinden haberimiz olmadığını, red kararını görmediğimizi, görmek istediğimizi ona da söyledik. Kararlar burada, size göstereceğiz dedi. Bunun üzerine biz infazın yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt olması gerektiğine ilişkin ve bunun nedenlerini açıklayan bir dilekçemizin infaz savcılığına verilmiş olduğunu, buna da bir karşılık alamadığımızı söyledik. Savcılığımızca infazların yapılması konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Dilekçenizde belirtilen noktalar da tereddüt doğuracak nitelikte değildir dedi infaz savcısı. Sonra da sözlerine şunu ekledi. Buyurun sizi Deniz'le görüştüreyim. Bizden 10-15 dakika önce getirmişler çocukları. Baş gardiyan odasının kapısı önünde konuşuyorduk bunları. Odanın kapısı açıktı. Çok heyecanlıydım, titriyordum. Dişlerim birbirine vuruyordu. Ama baş gardiyanın odasına girip de içeride Deniz'i görünce bütün heyecanım bir anda geçiverdi. Kalabalıktı içerisi. Deniz'i göremiyorduk. Ben üçü de oradadır sanıyordum. Kalabalık açıldı, Deniz'i o zaman görebildim. Deniz elleri arkasından kelepçeli, ayakları bileklerinden zincirle prangalı olduğu halde kapıdan girince sağda avluya bakan pencerenin karşısındaki duvarın önünde bir sandalyeye oturtulmuştu. Sırtında kavun içi kırmızı arası dik yakalı balıkçı kazağı vardı. Pantolonu gri ile limon küfü arası kadifedendi. Saçları 3 numarayla kesilmişti. Postalları ayağındaydı. Sakalları uzamıştı. Gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Hemen arkasında biri sağında biri solunda iki gardiyan duruyordu ayakta. İkisinin de birer eli Deniz'in omzundaydı. Sağ gerisindeki gardiyan Deniz'e sigara içiriyordu. Deniz'in hemen sağındaki masanın üzerinde bir Samsung paketi duruyordu. Bir el paketi iyice sıkıp bırakmış gibiydi. Deniz gardiyanın elinde tuttuğu sigaradan derin bir soluk çekti. İki gün öncesine kadar birinci sigarası içiyorduk dedi. Sonucun böyle olacağını bildiğimizden hiç olmazsa son iki günümüzde filtreli sigara içelim dedik. Ardından da gelmekle çok iyi ettiniz dedi. Ölüme nasıl gittiğimizi gözlerinizle görüp yarınki kuşaklara doğru anlatasınız diye sizlerin bu olaya tanık olmanızı istedik. Cezaevlerindeki devrimcileri benim için tek tek öpün. Bizleri de Taylan'ın yanına gömün. Bu arada infaz savcısı Topal Karga Deniz'e dönüp sessizliği bozdu. Deniz, kendini nasıl hissediyorsun? Sanki Deniz onun 40 yıllık dostuydu. Öyle bir havayla söylemişti bu sözleri. Sözde nasıl olduğunu sorarak, böyle bir yakınlık numarasına girerek Deniz'e olan yakın ilgisini göstermek istiyor. Bunu Deniz'e karşı gösterdiği bir lütuf sanıyordu aklınca. Ve kendi de böyle bir yakınlaşmadan kendince bir tat çıkarmaya çalışıyor gibiydi. İnfaz savcısı bunu sorduğunda Deniz'le sağdaki masanın arasındaydı. Deniz başını kaldırdı, baktı ona, güldü. Mutluyum, rahatım dedi. Avukatlarına söyleyeceğim bir şey var mı? Söyledim söyleyeceğimi, yok dedi Deniz. O halde buyurun Yusuf'la görüştüreyim sizi dedi savcı bize. Arkamıza baka baka çıktık odadan. Deniz'in bulunduğu odada çok sayıda albay vardı, 30 kadar. Ayrıca Ankara Merkez Komutanı Tevfik Türünk, Denizleri yargılayıp idama mahkum eden bir numaralı sıkı yönetim mahkemesi başkanı Ali Elverdi, iki savcı, emniyet müdürü olduğunu sonradan öğrendiğimiz sivil giyimli biri ve gardiyanlar. Deniz'in bulunduğu odadan çıkıp hemen bitişikteki küçük odaya girdik. Oda o kadar kalabalık değildi. Yusuf da tıpkı Deniz gibi elleri arkasından kelepçeli, ayakları bileklerinden zincirle prangalı olduğu halde bir sandalyeye oturtulmuştu. Onun da iki yanında iki gardiyan duruyor, omuzlarından tutuyorlardı. Odada birkaç albayla gardiyanlar vardı. Yusuf bizi görünce hoş geldiniz dedi. Sakindi. Yüzünde o her zamanki rahatlık, dinginlik vardı. Bu saatte sizler de yoruldunuz dedi. Zaten bizler için çok çalıştınız. Her şey için teşekkür ederim. Sonra bana döndü. Biliyorsunuz kardeşim Yücel rahatsız. Onun bütün rahatsızlığı benim yüzümdendir. Benim durumuma bağlı olarak hastalığı ya geçmiştir ya da kötülemiştir. Hastalığıyla ilgilenirseniz, tedavisi için çalışırsanız sevinirim dedi. O bakımdan hiç kaygın olmasın Yusuf dedim. Düşündüğünden de çok ilgileneceğim Yücel'le. Zaten son zamanlarda çok iyileşti. Babam nasıl? Babaların infazda bulunmaya hakları yoktu. Baban çok iyi, çok metin dedik. Zaten o da kendisini hazırladı buna dedi Yusuf. Bir sessizlik oldu. İnfazdan haberi var mı? Haberi olup olmadığını bilmiyorduk. Nereden haberi olacaktı ki? Var dedik. Böyle demeyi uygun gördük o anda. Yusuf çok sakindi. Olağanüstü sakindi. Bütün bu konuşmalar boyunca da gülümsüyordu. Her zamanki gülümsemesini bırakmamıştı. İnfaz savcısına döndü. Arkadaşlarımla son bir kez daha görüşmek istiyorum. Ne gereği var dedi infaz savcısı. Dayanamadım, atıldım. Ölüme giden bir insanın son isteğini, hele bu istek bu kadar alçak gönüllüce ve yerine getirilmesi bu kadar kolay bir istekse, yerine getirmeyecek, buna engel olacak savcının varlığını bile düşünemiyorum dedim. Halit Bey de dayanamadı, sesini dikleştirdi. Bu isteği yerine getirmek zorundasınız, bu bir teamüldür dedi. Merak etmeyin, bir şeyler yaparız dedi savcı. Sonra Yusuf'a döndü. Avukatlarından bir isteğin var mı? Yok dedi Yusuf. O halde Hüseyin'le görüşelim dedi savcı bize. Yusuf'un yanından ayrıldık. Merkez cezaevinde avukatların müvekkilleriyle görüştüğü bir oda vardır. Hüseyin İnan oradaymış. Giderken önümüze çıkan bir albay çok alaycı bir tavırla imamı kabul etmediler, dini tören istemediler, bunlar Müslüman değilmiş dedi. Halit Bey, bu onların kendi bileceği şey dedi. Albay bize dokundurmaya çalışarak, Tabii tabii, bunu siz de bilirsiniz dedi. Yanından geçip Hüseyin'in bulunduğu odaya girdik. Görüşme odasında her zaman duran masa alınmıştı. Hüseyin kapıdan girişte, kapıyı sağına almış durumda oturuyordu. Onun da elleri arkadan kelepçeliydi. Ayakları prangalıydı. Onun da sağında solunda birer gardiyan. Sigara içiriyordu gardiyanlardan biri. Samsun'du içtiği. Odada iki gardiyan, bir astsubay, cezaevi müdürü ve kapıya dayanmış iki albay vardı. Hoş geldiniz dedi Hüseyin. Az konuşur Hüseyin, ağır başlıdır. Ama o gün Hüseyin'in yüzünde o ağır başlılığın bile engelleyemediği bir gülümseme vardı. Konuşurken söylediği her sözcükte başını kaldırır indirirdi. Hoş geldiniz derken başını kaldırmıştı. Yine indirdi başını, yine kaldırdı. Size çok teşekkür ederim dedi. Çocukların vekaletini aldığımızda ilk Hüseyin'le görüşmüştüm. O zaman gür bıyıkları vardı. Son görüştüğüm kişi de yine Hüseyin oldu. Bıyıksızdı artık. Üçünün de saçları dibinden kesilmişti. Başını kaldırdı yine. Babam Ankara'da mı? Ankara'da. İnfaz olayını biliyor mu? Biliyor. Nasıl babam? İyi, çok metin. Biz inanıyoruz ki bu kavga bizimle son bulmayacaktır. Bu sözleri soru sorar gibi sormuştu. Bizden elbette tabii gibi yanıtlar bekleyen bir soru gibi. Hiçbir karşılık vermedik. Halit Bey ellerini her zamanki gibi iki yana açmış susup kalmıştı. İnfaz savcısı avukatlarına söyleyeceğim bir şey var mı diye sordu. Hüseyin son sözümü sehpada söyleyeceğim dedi. O halde çıkalım dedi savcı. Çıktık. Koridorda imamla göz göze geldik. Üzgündü. Dokunsan ağlayacak gibiydi. Yine Deniz'in yanına döndük. Deniz hemen yanındaki masaya getirilmiş bir yazı makinesiyle babasına son mektubunu yazdırıyordu. Mektubu bir gardiyan yazıyordu. Bitirmesini bekledik. Ezberlenmiş bir metni okumuyordu. Sözcükler üzerinde düşünerek yazdırıyordu mektubunu. Mektup bitti. Kelepçesini çözdüler. Bir kalem verdiler. İmzaladı mektubunun altını. Yine kelepçelediler. Savcının öncülüğünde bir görevli topluluğu Yusuf'u getirdiler odaya. Gecenin o saatinde Yusuf'un ayaklarındaki ağır pranganın zinciri büyük bir gürültüyle sürükleniyordu ardınca. Yusuf'un ayak bileklerine vurulmuş bukağlı pranganın uzun ağır bir zinciri vardı. Zincir ayaklarına çok yakın bir yerden bir ara zincirle bağlanmış daraltılmıştı. Yusuf açılamayan küçücük adımlarla ve güçlükle yürüyordu. Uzun kalın zincirin artan bölümü yerde sürükleniyor, koridorda çıplak betonun üzerinde bomboş yapıda büyük yankılar yapıyordu. Yusuf odaya sokulunca koridordaki albaylar da odaya doluştular. Yusuf'la Deniz son kez konuştular. Kısacık konuştular, öpüştüler. Konuştuklarını duyamadık. Yusuf'u alıp yine odasına götürdüler. Deniz'i ayağa kaldırdılar. Ceplerinde ne var ne yoksa çıkarıldı. Parkam nerede dedi Deniz. Parkası odada kapının arkasında asılıydı. Gösterdiler. Parkamı babama teslim edin dedi. Savcı parkanı da cebinden çıkanları da mektubunu da babana teslim edeceğiz dedi. Deniz'in cebinden birazcık para da çıkmıştı. 15 lira kadardı. Savcı mahkemenin kararını okudu kısaca. Bu karar sana mı ait diye sordu Deniz'e. Bu kararı kabul etmiyorum, reddediyorum dedi Deniz. Karar Yargıtay'ca da onaylanıp kesinleşmiştir dedi savcı. Doktorlar çağrıldı. Gelen iki doktor da sivildi. Savcı doktorlara infaza engel bir hastalığı, rahatsızlığı var mı diye sordu. Doktorlar uzaktan oldukları yerden Deniz'e baktılar. Hayır yok dediler. Bilinci yerinde mi diye sordu savcı. Yerinde dedi doktorlar. Bunlar böyle konuşulurken Deniz gülümsüyordu. Savcı işaret etti. Gardiyanlar masanın üzerinde duran kağıda sarılı bir paketi açtılar. Çıkardıkları beyaz ölüm gömleğini başından geçirerek Deniz'e giydirdiler. Topuklarına kadar uzanan, kolsuz, dar patiskadan dikilmiş kılıf gibi bir şeydi. Deniz'in kolları gömleğin içinde kalmıştı. Ayaklarındaki prangayı çözmek istediler. Anahtar pranganın asma kilidini açmadı. Deniz sessiz sakin bekliyor, prangasını açmaya çalışanlara bakıyordu. Başka anahtarlar bulunup getirildi, hiçbiri açmadı kilidi. Bu arada bir albay, prangayı çözmeden yapalım şu işi dedi. İnfaz savcısı, yok canım bunlar uslu çocuklar çözelim dedi. Kilidi kim kilitledi, bulun getirin onu. Anahtarları üzerinde taşıyan bir astsubayı bulup getirdiler. Hüseyin'in odasında gördüğümüz astsubaydı. Elinde bir anahtar destesi vardı. Desteyi uzattı gardiyana. Birkaç denemeden sonra anahtar bulundu. Pranganın kilidi açılabildi. Gardiyan çözdüğü bilek kılığındaki prangayı odanın köşesine betonun üzerine fırlattı. Deniz bize döndü. Cezaevinden bizi yangından mal kaçırır gibi kapıp havada getirdiler. Ayakkabılarımızın bağlarını bile bağlamamıza fırsat vermediler. Postallarımızın bağlarını bağlasınlar. Asılınca postallarımın ayağımdan düşmesini istemem dedi. Bir görevli eğilip denizin açılmış bağcıklarını bağladı. İki gardiyan iki kolundan kavradı. Hadi dediler. Deniz kalktı. Dimdik yürüdü iki gardiyanın arasında. Çok metin gitti. Avluya çıktık. Dar ağacı avlunun karşı duvarına yakın bir yerdeydi. Karanlık çaydı avlunun o bölgesi. Aydınlatılmamıştı. Dışarının ışıklarıyla aydınlanıyordu. Deniz gardiyanların yardımıyla masaya çıktı. Masa yemek masası yüksekliğindeydi. Hele kolları bağlı biri için tek başına yardımsız çıkmak kolay değildi. Deniz'in kolları bağlıydı arkasından. Beyaz ölüm gömleğinin içinde topuklarına kadar sarkan beyaz gömleğin eteği de daracıktı. Masaya çıkarıldıktan sonra tabureye kendi çıktı. Basıkça bir tabureydi. Tepeden sarkan ilmiğe boynunu kendi geçirmek istedi. İlmik sıkılmıştı, dardı. Kendiliğinden kafasından geçemezdi. Bir gardiyan çıkıp ilmiğin halkasını genişletti. Başından geçirip indirdi Deniz'in boynuna. Ancak sarkan urgan nedense iki kattı. Altta ilmik de iki kattı. Çift ilmik vardı Deniz'in boğazında. Üçünün içinde sesi en gür olan Deniz'di. Duruşmalarda da öyleydi. İşte o anda Deniz son sözlerini söyledi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının devrimci bağımsızlık mücadelesi. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm derken izmi bütünleyemedi. Çünkü infaz savcısının çek çek diye bağırması üzerine cellat arkadan tabureye ayağıyla vuruverdi. Dört adım ötemdeydi. Bir infaz olayının tanığı gibi değildim. Devrimci bir eylemi izliyor gibiydim. Tepkim olağandı. Çok dikkatliydim. Tabure masadan düştü yere. Deniz'in ayakları masaya değdi. Tabanlarıyla basamadı ama uçları değdi masaya. Anlaşılan Deniz'in uzun boylu oluşunu hesaplayamamışlardı. Bu durum görevlilerde bir şaşkınlık yaratmıştı. İnfaz savcısı masayı çekin altından diye bağırdı. Masayı çektiler. Gitmişti Deniz. O anda yüzü tam karşımdaydı. Yüz yüzeydik. Gözlerinde anlam yoktu. Ayakları masaya değdiği anda bakışları bir anda anlamsızlaşmıştı. Masa ayaklarının altından çekilince urganın ucunda dönmeye başladı. Tam 360 derece döndü havada. Sonra ağır ağır 180 derece daha döndü ve durdu. Öylece kaldı havada. Yalnızca urganın ucunda yana düşmüş başı ve beyaz ölüm gömleğinin altında da artık onsuz kalmış postalları gözüküyordu. Ve bedeninde kasılmalar başladı. Sanki kollarını çözmek, kelepçeden kurtulmak ister gibiydi. Kollar omuzlarda kasılıyor, ayaklarda bir titreşim görülüyordu. Saat tam 1:25'ti. İlmik boğazına oturduktan sonra bunlar 4-5 saniye içinde olup bitti. Baktım orada bulunan, olayı merakla izleyenlerden denizleri ölüme mahkum eden mahkemenin başkanı Ali Elverdi'nin dudaklarında sigara vardı. Ellerini arkasına kavuşturmuştu. İnfaz savcısı yanındakilere küçük şakalar yapmaya çalışıyordu. Ama yaptığı şakalara yine kendi gülüyordu nedense. Gülmesi garip seslerle beliren biriydi. Ve orada somutlaşan bir şey vardı. Gardiyanlar, telkini kabul edilmeyen başı şapkalı imam, iki sivil doktor tam bir saygı duruşu içinde infazı izlediler. Subaylar küme küme kapı altının koğuşları açılan kapısı önünde haki giysileriyle duruyorlardı. Tevfik Türünk elleri parkasının ceplerinde, kısacık boyu, kısık gözleri, çopur yüzüyle olayı saygısızca izliyordu. Bu arada Ali Elverdi nedense üşümüş olacak ki parkasını getirtti. Çıt çıkmıyordu avluda. Birden bir çırpınış sesi kalabalıkta şaşkınlık yarattı. Başlar hızla sesin geldiği yöne doğru döndü. Yüzlerden bir ürperti geçti. Duvarın çıkıntısında düşmemek için kanat çırpan bir güvercindi bu. Bir güvercindi çırpınan. Sonra yüzler yine eski katı görünümüne döndü. Doktorlar yanımızdaydı. Halit Bey birine döndü. Bilinç ne kadar zamanda kaybolur diye sordu. Hemen o anda kaybolur bilinç dedi doktor. Ama ölüm 5 ila 7 dakika arasında tamamlanır. Yaftayı asın boynuna dedi infaz savcısı. Bir dosya kağıdı boyutlarındaki kartonun üzerinde büyük harflerle karar yazılmıştı. Kartonun iki ucuna bağlı bir ip vardı. Yafta asıldı Deniz'in boynuna. Savcı doktorlara ölüyü muayene etmelerini söyledi. Bunu bir emir biçiminde söylemişti. İki doktor yanaşıp Deniz'in gömleğini sıyırdılar yukarı doğru. Gömleğin altında kollar çıktı ortaya. Nabzını dinlediler. Nabız atıyor dediler. Oysa infaz gerçekleşeli 10 dakika olmuştu. Bunun nedeni çift kat ilmik kullanılması, Deniz'in dik yakalı kazak giymiş olması, bir de güçlü bir beden yapısına sahip olmasıymış. Savcı cellatlara kelepçeyi çözün dedi. Kelepçe açıldı. Kollar beyaz gömleğin içinde sarktı. Bir 10 dakika daha bekledik. Doktorlar yeniden yokladılar ölüyü. Biraz daha bekleyelim dediler. Nabız atışları hala dinmemiş. Ve 2.15'te doktorlar ölüyü son bir kez daha gözden geçirdikten sonra başlarını salladılar. Tamamdı. Sarkan urgan Deniz'in başının biraz üzerinden bıçakla kesildi. 2-3 gardiyan alttan sarılıp tuttular ölüyü. Sehpanın hemen yanındaki yere serili bir bezin üzerine attılar. Boynundaki kesik urganla. Bezin dört köşesinden 4 kişi tuttu. Kaldırdılar götürdüler ilk öldürüleni boynundaki urganla. Başgardiyanın odasına döndük. Koridorda bir numaralı sıkı yönetim mahkemesinin zabıt katibi İsmet'e rastladık. Gözleri dolu doluydu. Şoke olmuş gibiydi. İmam da o anda koridora geldi. Ağlamak üzereydi. Başgardiyan odasında Deniz'in oturduğu sandalyede Yusuf oturuyordu şimdi. Deniz asılırken Yusuf'u alıp o odaya getirmişler. Duydum Deniz'in sesini dedi bize dönerek. Bunu derken Deniz'in son sözlerini onayladığını, dar ağacında arkadaşının gösterdiği soğukkanlılıktan son derece kıvanç duyduğunu, umduğu, beklediği yiğitçe davranışı yaşamaktan mutlu olduğunu anlatmak ister gibiydi. İnfaz savcısına döndü. Mektuplarımı babama verirsiniz değil mi dedi. Elbette veririz dedi savcı. Bize güvenin yok mu? Yok tabii dedi Yusuf. Size niye güveneyim? Veririz veririz merak etme sen dedi savcı. Ve infaz savcısı sözünde durmadı. Yusuf'un yazdığı iki mektuptan birini köylülerine, akrabalarına yazdığı ikinci mektubu yerine iletmedi. Tuvalete gitmek istiyorum dedi Yusuf. Peki dedi savcı. Yusuf'u prangalarıyla götürdüler. Orada bulunan bir albay dikkat edin intihar edebilir dedi Yusuf'un arkasından. Ama Yusuf duymadı bu sözleri. Bunu yapacak insanlar değil onlar. Merak etmeyin demek zorunda kaldık. Hiç belli olmaz dedi albay. Az sonra getirdiler Yusuf'u. İntihar etmemişti. Yusuf bir sigara içer misin dedim. Uzun Maltepe'ydi çıkardım. Son bir sigara içeyim dedi. Sıkıştırdım dudaklarına yaktım. Gardiyanlar yardımcı oldular. Sigarasını sonuna kadar içirdiler. Son sigarasını içerken birden odadaki kalabalığın içinde birini tanıyıverdi. Tam karşısındaydı adam. Sivil biriydi. Pencerenin yanında duruyordu. İşkenceler nasıl gidiyor dedi Yusuf. Adam beklemiyordu böyle bir soruyu. Telaşlandı. Bizde öyle şeyler yok dedi. Peki elektrik işkenceleri nasıl gidiyor? Başarılı mı? Öyle şeyler yapmayız biz dedi adam. Ya öyle mi? Çoluk çocuğun var mı senin? Bir kızım var. Hangi okula gidiyor? Daha küçük okula gitmiyor. İyi iyi dedi Yusuf. Sonradan öğrendik. Adam Ankara Emniyet Müdürü'ymüş. İnfaz savcısı doktorları çağırdı. O da insanlarla dolmuştu yine. Yusuf Arslan'ın infaza engel bir hastalığı var mı dedi savcı. Hiçbir şeyim yok dedi Yusuf. Sanki komada olsam asmayacak mısınız? Savcı bu soruyu yanıtlamadı. Kararı okudu. Bu okuduğum karar sana mı ait dedi. Bana ait dedi Yusuf. Bir diyeceğim var mı? Yok. Savcı o her zamanki çirkin sesiyle Yusuf'u bekletmeyelim dedi. Ceplerini boşalttılar. Yusuf'un cebinden de 17-25 lira çıktı. Emanet hesabını aldılar. Kağıda sarılı ikinci paketi açtılar. Çıkardıkları ikinci beyaz ölüm gömleğini de Yusuf'a giydirdiler. Bu gömleği giydirmeden asamaz mısınız dedi Yusuf. Usul böyle dedi savcı. Ayaklarındaki prangaları çözdüler. Hadi Yusuf dedi savcı. Yusuf yerinde doğruldu. Yanımızdan geçerken hoşça kalın dedi bize. Sustuk. Yürüdü iki gardiyanın ortasında. Avluya aynı yere çıktık. Hüseyin ağırbaşlıdır, ciddidir. Gündelik durumlarında bile Hüseyin'in gülmesi olağan dışıdır. Yapısına aykırıdır. Ama Yusuf öyle değildir. Her zaman gülümser. Güler yüzlüdür o. Kalkıp giderken bize hoşça kalın derken bile sesi o kadar olağan, yüzündeki gülüş bile öylesine bildik, öylesine alıştığımız bir şeydi ki. Hiç olmazsa olağanüstü durumlarda bacakları titrer insanın. Baktım da üçü de o kadar olağan yürüyüp gittiler ki ölüme. Sinirli bile değillerdi. Yürüdü sehpaya Yusuf. Dar ağacı hazırlanmış, tazelenmişti. Tabure masanın üzerine yerleştirilmiş, tepeye yeni bir urgan bağlanmıştı. Yusuf masaya, oradan da tabureye çıktı. Geçirdiler ilmiği boynuna. Bu kez tek katlı ilmik. Yusuf da gür, yürekli bir sesle son sözlerini söyledi. Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu uğrunda şerefimle bir daha ölüyorum. Sizler, bizi asanlar, şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm. O da sözünün sonunu, faşizmin izmini tamamlayamadı. Yine aynı çatlak sesin çek çek diye bağırmasıyla, eliyle koluyla sehpanın başındaki cellata verdiği işaretlerle ve cellatın tabureyi hızla itivermesiyle sallanıverdi boşlukta. Yarım dönüş yaptı Yusuf havada ve arkasını döndü kalabalığa, öylece kaldı. Saat 2:25'ti. 5 dakika bekledikten sonra kelepçesini çözdüler. Kolları iki yana sarktı. Yaftayı boynundan geçirip göğsüne astılar. Denizde gördüğümüz kasılmalar onda da oldu. Doktorlar yaklaşıp yokladılar. Biraz daha bekleyelim dediler. Saat 2:50'ye kadar beklediler. Sonra görevliler urganı kesip aldılar Yusuf'u dar ağacından. Aynı biçimde yere bir bezin üzerine uzattılar urganıyla. Alıp götürdüler. Bu arada sonradan Ankara Emniyet Müdürü olduğunu öğrendiğimiz, Yusuf'un orada sorular sorup sıkıştırdığı sivil giyimli adam yanıma sokuldu. Yusuf sizi çok iyi tanıyor. Nerede karşılaşmıştınız dedim. Hayatta karşılaşmadık Yusuf'la dedi adam. Hiç görmedim kendisini. Size sorduğu sorulardan sizi çok iyi tanıdığı anlaşılıyordu dedim. Karşılık vermedi, uzaklaştı yanımdan. Yine döndük baş gardiyan odasına. Hüseyin getirilmemişti daha. Ankara Emniyet Müdürü olduğunu öğrendiğimiz adam yine odadaydı. Yine yanımıza düşmüştü. Yusuf'u çok hırçın biri olarak anlatmışlardı. Hiç de öyle değilmiş dedi. Bunun üzerine odada bulunan, kapı yanındaki masanın önünde oturan bir albay söze karıştı. Bu çocukların günahı yok dedi. Bunlar suçluysalar bile %50'dir suçları. Bunlara kıyasla %150 suçlu olan, onlara bu ortamı hazırlayan yönetimin kendisidir. Beklenmedik bir tepkiydi bu. Odada bir sessizlik oldu. Albay yine konuştu. Ben doğuda görevliyken bir kabadayı kasabayı haraca kesmişti. Herkes onun adını bile ağzına almaktan korkar olmuştu. Düştüm peşine keratanın, yakaladım. Aldım getirdim merkeze. Yatırdım falakaya, canını okudum. Kuzuya dönmüştü o kabadayı. Anlattığı bu kısa öyküye odadakiler güldüler. Böylece ilk olağan tepkisini hafifletip unutturmuş, düzeltmiş oldu albay. Hüseyin'i getirdiler. Bildiğimiz Hüseyin'di. Her zamanki Hüseyin. Oturdu. Bir sigara içip içmeyeceğini sorduk. İçmeyeyim dedi. Ayağındaki lastik ayakkabıları gösterdi. Söyleyin babama, yarın ayağımda bu lastik ayakkabıları görünce doğru dürüst bir ayakkabısı bile yokmuş demesin, üzülmesin. Mamak'ta cezaevinde ayakkabılarımızı giymemize bile fırsat vermediler. Ayakkabılarım cezaevinde kaldı. Onlara hediyem olsun. Üzerinde kazak vardı. Hüseyin'in ailesinde Alevi dedesi vardır. Arkadaşları bu yüzden onu dede diye çağırırlar. Dedenin ayaklarındaki prangalar çözüldü. Savcı doktorları çağırdı. Aynı soruyu sordu. Hüseyin'in hiçbir tepkisi olmadı. Doktorlar yok dediler. Savcı kararı okudu. Bu karar sana mı ait dedi. Karara bir diyeceğin var mı? Başını kaldırdı Hüseyin, savcıya baktı. Gülümsedi, bir şey demedi. Bekletmeyelim Hüseyin'i dedi savcı. Ayağa kaldırdılar, ceplerini boşalttılar. Onun üzerinden de 21 lira 95 kuruş çıktı. Sonra kağıda sarılı üçüncü paketi açtılar ve üçüncü beyaz ölüm gömleğini de Hüseyin'e giydirdiler. Haydi Hüseyin dedi savcı. Hüseyin yanımızdan geçerken bize döndü. Gülerek haydi eyvallah dedi. Yürüdü. Biz de ardından yürüdük. Avluya çıktık. Sehpaya doğru ilerledi. Masanın üzerine çıktı durdu. Tabureye çık diye bağırdı savcı. Hüseyin savcıya döndü. Tükürür gibi sabırlı ol çıkacağım dedi. Ve tabureye çıkmadan masanın üzerinde yürekli bir sesle bağıra bağıra son sözlerini söyledi. Ben hiçbir kişisel çıkar gözetmeden ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için savaştım. Bu ana kadar bu bayrağı şerefle taşıdım. Bundan böyle bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler, yaşasın devrimciler. Tabureye çıktı. Geçirdiler boynuna ilmeği. Vurdu tekmeyi Hüseyin tabureye, olmadı. Bir daha vurdu. Bu kez devirdi tabureyi. Urganın ucunda bir kez döndü. Tıpkı Yusuf gibi arkasını döndü oradakilere. Öylece kaldı. Saat 3'tü. Aynı şeyler oldu. Eller çözüldü, nabız yoklandı. Yafta asıldı boynuna. Saat 3.25'te urganı kestiler, indirdiler. Götürdüler Hüseyin'i de. Hüseyin'in ölüsü götürüldükten sonra koridorda emniyet müdürü olduğunu sonradan öğrendiğimiz adam bir bayrak sözüdür tutturmuş gidiyor. Acaba niçin yalnızca Hüseyin bir bayraktan söz etti diyor. Ortaya herkese sorup duruyor bunu. Kimseden bir yanıt alamıyor. Ama ona işkenceler nasıl gidiyor diyen Yusuf da yok artık. Yusuf'un en yakın iki sevgili arkadaşı da. Ölümlerden sonra bir baba. Yusuf Arslan'ın babası Beşir Bey'i çok yakından tanıdım. Asılma olayının öncesinde de sonrasında da pek çok kez birlikte olduk. Hiç unutmam, dosya onay için meclise gittikten sonra bir akşam yine birlikte olmuş, Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Meclis Başkanı'na, Senato Başkanı'na ve bütün milletvekillerine ve senatörlere ulaştırılmak üzere Beşir Arslan imzasını taşıyan uyarıcı bir mektup yazmıştık. Aşağıdan almamak, çocukların onurlarını zedelememek için ne kadar uğraşmıştık. Beşir Bey bu mektubunda oğlunun ve arkadaşlarının bağışlanmalarını falan istemiyordu. Böylesi siyasal suçlardan dolayı verilecek ölüm cezalarının ne kadar insanlık dışı bir eylem ve nasıl onarılmaz, bir daha düzeltilemez bir yanlış uygulama olduğunu vurguluyor. Tarihsel bir yanılgıya düşürmemesi için onurlu bir tavırla ve alçak gönüllü bir sesle onları uyarmaya çalışıyordu. O günlerde Albert Camus ve Arthur Koestler'in idam cezalarını konu alan oldukça etkileyici iki uzunca yazısı Türkçe'ye çevrilip idam adı altında bir kitapta toplanmıştı. Akşam üzeri yeterli sayıda kitap, zarf, kağıt ve posta pulu alıp Beşir amcayla bizim eve gitmiştik. Zarflara birer kitap, birer de mektup koyup kapattık. Zarfların üzerine bir bir yazıp pulladık. Kuşku uyandırmamak için zarfları paketlemedik. Öylece filelere doldurduk. Yürüyerek Kızılay'a indik. Gecenin ilerlemiş saatleriydi. Ortalık görevli, polis ve askerden geçilmiyordu. Kızılay'daki postanenin önünden ayrı ayrı kaç kez geçtik ve kimseye belli etmemeye çalışarak her geçişimizde zarflardan üçer beşer tanesini mektup deliğinden içeri attık. Beşir amcanın o geceki mutluluğunu unutamam. Çocuklar gibi sevinmişti. Gizli bir iş yapmanın tadını da çıkarmıştı biraz. Bu iş biraz olsun ümit vermişti ona. Biz de gizli bir örgüt sayılırız artık demişti gülerek. Ama gösterilen bütün çabalar gibi bu mektup işinin de hiçbir yararı olmadı. Herkes bildiğini okudu. Mecliste, senatoda ölüm cezalarını onayladı ve çocuklar öldürüldüler. Asılma olayından 4 gün sonra Beşir amcayı alıp yine bize getirdim. Çok acılıydı, bitkindi. Yaşadığı olayın büyük şokunu hala atlatamamıştı. Ama gördükleri, yaşadıkları bence önemliydi. Anılar tazeyken anlattırılmalıydı. Kırmadı beni, anlattı. Yine ayrıntılara inen sorularımla yaşadığı acıları iyice deştim. Konuşturdum onu. Sonraları Beşir amcayla hem de kaç kez birlikte olduk. Bir babalık anıtıydı Beşir Bey. Belli etmemeye çalışırdı ama çok büyük acılar çekti. Taşıdığı acıların o güler yüzlü güzel adama neler ettiğini gördüm, yaşadım. Ama onları anlatmak istemiyorum. İşte emekli polis memuru Beşir Bey'in bana anlattıkları. Yusuf Arslan'ın babası Beşir Arslan anlatıyor. 5 Mayıs günü haber vermediler. Ben kızımın evindeydim. Bir yıldır Ankara'daki kızımla damadımın yanında kalıyordum. Kızım öğretmendir. 6 Mayıs sabahı saat 04.30'da polisler geldi eve. İki kişiydiler. Sivildiler. Kapıyı ben açtım. Biri başınız sağ olsun dedi. Zaten bunu bekliyordum dedim. Gideceğiz dediler. Peki hazırlanayım çıkalım dedim. Giyindim. Damat da giyindi. Deniz'in babası Cemil Bey ile Hüseyin'in babası Hıdır Bey'i nerede bulabileceklerini sordular. Cemil Bey'in konfor palasta kaldığını söyledim. Saat 5'te sokağa çıkma yasağı bitince biz 3 baba orada konfor palasta buluşacaktık. Akşamdan kararlaştırmıştık. Hıdır Bey'in adresini sordular. Akrabasının evini bildiğimi ama kendisini orada bulup bulamayacağımızı kestiremediğimi söyledim. Kapıda oldu bu konuşmalar. Aşağı indik. Bir polis jipiyle bir araba daha bekliyordu kapıda. Jipin içinde 2 resmi polis vardı. Damat kendi arabasına bindi. Ben de onunla gitmek istedim. Biz kendi arabamıza binelim dedim. Polisler kabul etmediler. Siz bizimle geleceksiniz. O bizi izlesin dediler. Ben jiple değil öbür arabaya arkaya bindim. Arabada bir önde, 2 de arkada 3 sivil polis vardı. İç aydınlık karakoluna geldik. Bir yere telefon açtılar. Biz konfor palasa gidiyoruz dediler. Resmi giyimli polisler orada karakolda kaldılar. Konfor palasa doğru yola koyulduk. Yolda telsizle konuştular. Yusuf'un babası Beşir Bey ile konfor palasa gidiyoruz dediler. Cemil Bey otelde 41 numaralı odada kalıyordu. Otelci yukarı çıkıp haber verdi. Cemil Bey de benim gibi hazırmış ki büyük oğlu Bora ile birlikte giyinik olarak hemen aşağı indiler. Gözlerinin yaşlarını silerek geldi Cemil Bey. Anlamıştı. Ona da aynı şeyi söylediler. Başınız sağ olsun dediler. Cemil Bey ile ikimiz yine arabanın arkasına bindik. Yanımızda yine bir sivil polis vardı. Biri de öne bindi. Bora benim damadın arabasındaydı. Ara sıra sessizce ağlıyordum. Yolda polislere hiçbir şey sormadık. Hıdır Bey'in saat 5.10'da konfor palasa geleceğini söylemiştik. Telsizle yine bir yerlere haber verdiler. Yeni mahalle mezarlığına gitmekte olduğumuzu, bir polis jipinin de konfor palasta Hıdır Bey beklediğini bildirdiler. Yeni mahalleye geçip Karşıyaka mezarlığına geldik. Saat 5 olmuştu. Gün ışımıştı. İnce bir yağmur çiseliyordu. Mezarlık resmi ve sivil polislerle doluydu. En az 30-35 polis vardı. Bir de toplum polisi arabası duruyordu. Asker olarak da 2 jandarma eri, 2 astsubay, bir de jandarma yüzbaşısı gördüm. Yeni mahalle jandarma komutanıymış. Arabadan indik. Mezarlık müdürünün odasına alındık. Ankara Emniyet Müdürü, 3. Şube Müdürü de oradaydı. 2 tane de sanıyorum MİT'ten, birini öğrenciliğinden tanırım, şube müdürü vardı. Oturuyorlardı. Biz girince ayağa kalktılar. Başınız sağ olsun dediler. Cemil Bey, ben cenazemi teslim alır İstanbul'a götürürüm dedi. Emniyet müdürü karşı çıktı önce. Sonra da araban hazırsa hemen al götür dedi. Cemil Bey, arabanın hazırlanması, cenazenin taşınması bazı formaliteleri gerektirir. Tamamlayınca götürürüm dedi. Biz bu formaliteleri tamamlamanı bekleyemeyiz dedi emniyet müdürü. Götüreceksen şimdi götür, yoksa biz herhangi bir yere gömeriz. Böyle söyledi emniyet müdürü. Bu sırada Bora söze karıştı. Hem cenazeyi teslim ederiz diyorsunuz, hem de taşınmasına izin vermiyorsunuz. İşi oldu bittiye getiriyorsunuz. Ne demek bu? Madem teslim ediyorsunuz, biz cenazemizi araba tutar, dilediğimiz zaman alıp götürürüz dedi. Bu arada ben de izin verecek olurlarsa Yusuf'umu alıp köyümüze götürmeyi geçiriyordum kafamdan. Bir yandan da bunlar bir polis birliğini ardımıza takarlar, köyü de köylüyü de tedirgin ederler diye düşünüyordum. Cemil Bey, infazda bulunan avukatlarımız gelsin, onlarla da görüşelim, gerekeni yaparız dedi. Avukatların görevi mahkemede sona erdi dedi emniyet müdürü. Artık avukatlarınızın işlere karışmaya hakları yoktur. Yani ne yapacaksınız? Şu anda burada ne yapacaksınız? Sesi çok sinirliydi. Bu arada Hüseyin'in babası Hıdır Bey de geldi. O da bitkindi. Cemil Bey, çocuklarımızın gömüleceği yeri görelim. Neresidir? Çocuklarımız nerede dedi. Çocuklarımızı görmeye izin verdiler. Cemil Bey ile Bora kalabalık bir polis topluluğunun eşliğinde çocukların gömüleceği yeri görmeye gittiler. Az sonra döndüler. Cemil Bey iyi dedi. Böylece onların isteklerine boyun eğmek zorunda kalmış olduk. Cenazelerin yanına götürdüler. Gusülhanedeydiler. Tabutların içindeydiler. Üç ayrı odacığa konmuştu tabutlar. Gösterilen odacığa girdim. Tabut bir masanın üzerindeydi. Kapağı açıktı. Üç tabutun üçü de kapaksızdı. Ben yalnızca Yusuf'umu gördüm. Arka üstü yatıyordu. Ayağında botları vardı. Haki kadife pantolon, üzerinde de gri bir hırka. Yüzü sararmıştı. Tutamadım kendimi, ağladım, öptüm, okşadım. Boğazında urganın siyah izi vardı. Boğazının altı şişmişti. Dokundum, taş gibiydi. Gözleri aralıktı. Öbür babaların ne yaptığını bilmiyorum, göremedim. Gusülhaneden çıktık. Cenazelerimizi yıkatıp dini tören yapacağımızı söyledik. İmam geldi. Zorla geldi, isteksizdi. Çıkarıp 50 lira tutuşturdum eline, yıkadı. Biz üç baba, bir de Bora, abdestlerimizi yeniledik. Yıkayıp kefenlediler. Tabutlara koydular. Bir masanın üzerine üç tabutu yan yana koyduk. Ben önceden söylemiştim. İmam yanaşmazsa cenaze namazını ben kıldırırım demiştim. Cenaze namazı kılmayacak mıyız dedim. Orada kılarız dedi imam. Atlattı bizi. Cenaze arabası geldi. Tabutları arabaya koyduk. Mezarların yanına götürdük. Önceden hazırlanmış betondan boş mezarlar vardı. Biz seçtik mezarları. Daha doğrusu Cemil Bey seçti. Çocukların yan yana gömülmesi konusunda bir tartışma oldu. Biz yan yana gömülmelerini istiyorduk. Onlar karşı çıkıyordu. Yani yan yana gömülürlerse üçü birleşip yeni bir eyleme mi girişecekler dedik. Adamların bu isteğimizi yerine getirmeyeceğini, daha ileri gidersek o mezarları da vermeyeceğini tavırlarından anlamıştım. Cemil Bey'i bir kenara çektim. Diretirsek burasını da vermeyecekler. Gel evet diyelim dedim. O da uygun buldu. Evet dedik. İlk denizi aldık tabutundan. Mezara indirdik. Bu arada aklımıza namaz geldi. Hocaya döndüm. Hani cenaze namazını burada kıldıracaktın dedim. Unuttum dedi.
Niye bilmiyorum. Bu namaz kılınacak dedim. Denizi çıkardık mezarından. Yeniden tabutuna koyduk. Tabutu da bir kum yığınının üzerine yerleştirdik. Önce onun namazını kıldık. İmam biz üç baba bir de Bora. Beş kişi. Öbürleri seyrettiler. Sonra Yusuf'un tabutuna geçtik. Bir taş yığınının üzerine koyduk tabutu. Onun namazını da kıldık. En son da Hüseyin'in namazını. Namazlar tamamlanınca geldik denizin başına. Alıp indirdik onu mezarına. Önce denizi, sonra Yusuf'u, sonra da Hüseyin'i indirdik mezarlarına sırayla. Denizin toprağa atılırken imama döndüm. Terkin vermeyecek misin dedim. Vereceğim. Ne zaman? Sonra. Niye şimdi vermiyorsun? Sıkı yönetim var. Her davranışımızdan bir şey çıkarırlar diye çekiniyoruz. Ben sonra bu görevi yerine getiririm dedi. Vebali boynuna. Seni Allah'a bırakıyorum dedim. Bu konuşma ikimiz arasında geçti. Gömülme işleri tamamlanınca çıktık oradan. Damadın arabasına bindik. Saat 8.30 falandı. Yanımıza binen bir mezarlık görevlisiyle Yeni Mahalle Belediyesi'ne geldik. İşlemleri yaptırdık. Masrafları ödedik, yeniden mezarlığa döndük. Belgeleri verdik oradakilere. Mezarların ada parsel numaralarını aldık. Aynı kalabalık duruyordu orada. Beşir amca cebinden bir kağıt çıkarıyor. Üç mezarında blok, ada, parsel numaralarını yazmış. Gözlüklerini takıp okuyor bana. Özenle, dikkatle yazdırıyor. Deniz'in mezarı L blok, 17 ada, 19 parsel. Yusuf'un mezarı L blok, 17 ada, 25 parsel. Hüseyin'in mezarı L blok, 17 ada, 29 parsel. Dönüşte 5-6 GMC dolusu er, zırhlı, pencereleri telle örtülü iki polis arabası mezarlığa doğru gidiyordu. Gördük. Evdekilere söylememiştim ama o gece infazı bekliyordum ben. Evde benden başka hanım, oğlum Yücel, ablası bir de damadım vardı. Bir de torunum Mehtap. Beşinin içinde şimdi. Saat 04.30'da kapı çalınca ben açtım. Herkes yatmıştı, uyuyordu. Kapının sesine onlar da kalktılar.